Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanını kaldığımız yerden sürdürüyoruz.
Handan ertesi gün dalgın uyurken yavaşça giyindim çıktım. Teyzemin kapısından geçerken cezve tıkırtısıyla bir de kahve kokusu duydum. Teyzem amcamın kahvesini hazırlıyordu. Ayak sesimi duyunca seslendi, ben de içeri daldım. Amcam yatağın başındaki alçak koltukta geceliğiyle sigarasını içiyor, ilk kahvesini bekliyordu. Çünkü sabah teyzem dizleri üzerinde dudakları kısık, önemli bir şey yapıyormuşçasına kahveyi, şekeri cezveye koyup, cezveyi ispirto lambası üzerinde kaynatırken hiç lakırdı etmiyordu. Kahve köpüklenip kabardıktan sonra fincana koydu, tepsiye yerleştirdi, elime sıkıştırdı. Şimdi amcanın kahvesini ver de anneler gibi erkek hizmetini öğren bakalım. Ben azıcık alaylı bir tavırla amcamın kahvesini verirken o her zamanki gibi saçlarımı okşadı ve yavaşça ''Handanımız uyuyor mu?'' dedi. Şimdi 10 dakika amcamı ilk kahvesinin tadıyla bıraktıktan sonra teyzem ikinci kahveyi hazırlamaya başladı. Amcam teyzeme zorla bir şeyden söz etmek istediği zamanlardaki yarı yalvaran yarı çekingen gülümsemesine takılmıştı. Handan'ın Nazım'dan bu yaz ders alması kararlaşıyor gibi Sabire. Ne dersin Handan'ın tahsiline? Şimdilik pek uygun değil. Artık ettiğimiz masraf yetişmez mi? Hem Handan'ın bildikleri de yetişir. Türk edebiyatını bilmiyormuş. Ben de bilmem ya Nazım söylüyor. Ya bilmiyorsa bilmiyor. Nazım'a ne? Sabireciğim, galiba Nazım, Handan'ın bilmediklerini öğretmeyi bir iş edinmiş. Ha, aylığı kaça? Nazım İstanbul'da en pahalı öğretmen olduğunu kendi söyledi. Mahsus, senden çok para koparmak için. Utanmıyor, hem de dost çocuğu. Ona en büyük ikram para vermemekmiş. Aha, ne demek istiyorsan ki? Değerli zamanını ve bilimini benim kızımın değerli kafasına harcamak istiyora benzer. Aklınca Handan'ı alıp da bize iç güveys mi olacak? O hiç de o fikirde görünmüyor. Hem bilmez misin ki Handan'ın cinsiyetini kimse pek çok düşünmez. Erkek gibi kız. İşte bu dakika kahve taşmaya başlıyor ve teyzem kızıyordu. Sen bunları bana inadına mı söylüyorsun? Kahvemi bile taşıdın bak. Zavallı amcamın kahve zamanları ciddi şeylerden kaçındığına pek hak verirdim. Sonunda ikinci kahve amcama verilmeden bir atlının bizim kapıya gelmekte olduğunu gördüm. İşte Nazım Bey diye haykırdım. Çıldırıyor musun Neriman? Hemen teyzem pencereye koştu. Nazım at elbisesi, kamçısı ve güzel uzun saçlarıyla kapıdan girdi. Şimdi teyzem açıktan açığa gülüyordu. Şuna bak hele, sanki setre pantolonuyla bir deli derviş gibi saçlarını uzatmak ne oluyor? Yazar ve öğretmen daha bilmem bir şeyi, Avrupa'da adet bu adamlar saçlarını uzatırlarmış. Hay deliler hay. Peki ama ben ikinci kahvemi içmeden nasıl ineyim? Ben gideyim amca. Teyzem şiddetle bana engel olmak istiyordu. Ben Handan'a ders verecek adamdan kaçmanın nasıl olacağını, hele amcamın Selim Bey'e saffeti çıkardığını söylerken amcam meseleyi çözüverdi. Hadi aşağı Neriman, beni bırakın da Sabri'nin karşısında rahat bir kahve içeyim. Ben artık kimseye bakmadan aşağı uçtum. Salonda Nazım elinde kamçısıyla dolaşıyordu. Beni görünce yıllardan beri tanıyormuş gibi biçimli beyaz elini uzattı. Neriman Hanım, beni nasıl bildiniz? Nasıl mı bildim? Yeğeninizi bilir de sizi nasıl bilmem. Dur bakayım, siz bir dalda iki kiraz değil misiniz? Siz beyazı fakat solgun yeğeninize kırmızısı pek denemez değil mi? Hayır. Handan'ı sordu, uyuduğunu söyledim. Pek ilgisi yokken heyecanlı. Handan ne olağanüstü kız değil mi dedi. Evet, bir yıl sonra daha da iyi olacak. Gözleri Handan'ın bir yıl sonraki hayaline dalmış gibiydi. Öğrencilerinizin hepsi olağanüstü müdür? Güleç bir bakışla, pek dedi ve o dakika amcam ve biraz sonra Handan açık ve memnun davranışlarıyla koşarak geldiler. Handan'ın ders günleri kararlaştırılırken epeyce bir kıyamet koptu. Amcam mutlak para vermek istiyordu. Yavrum bu senin mesleğin, kendi kardeşine bile herhalde ücretsiz ders vermemelisin. Dinleyiniz, eğer bu memlekette yazı yazılsa, sansür olmasa, ya hiç olmasa kemanla musikiyle hayat kazanılsa, öğretmenlik etmem. Bilseniz bu kibar öğretmenliği beni nasıl bezdirdi. Nasıl fena bir meslektir. Bu fena öğrencilerden dinlenmek için Handan Hanım'a ders vereceğim. Bu benim tiyatrom, konserim, bu memleketin vereceği biricik zevk. Artık bunun için para alırsam bu da zevk olmaktan uzak kalır. İnsaf ediniz. Üstünlük lazım da kaldı. Handan'la ben el çırptık. Perşembe, pazar akşamları derse gelmesi kararlaştırıldı. Nazım perşembe akşamı koltukları kitapla kağıtla dolu çıka geldi. Yüzü yorgundu. Geçen günkü gibi geveselik etmiyordu. Hatta kahvesini bile dalgın içti. Ders yatak odamızın altındaki odada oluyordu. Nazım kahveden sonra bir üniversite salonundaymış gibi ciddi, Türk edebiyatının esasları üzerinde konferansına başladı. Handan, lacivert elbisesi üzerinde parlayan saçları küçük gergin yüzüyle elinde kalem not alıyordu. Her yüksek ve yeni bir fikre gözlerinden bir fikir şimşeğiyle karşılık veriyordu. Amcam yarım saat sonra esnemeye başladı. Sonunda Allah rahatlık versin çocuklar, Handan'ı yormayınız Nazım oğlum diye odadan çıktı. Yarım saate kadar özetleyeceğim. Fakat yarım saat sonra hala özete benzer bir şey olmadığından ben savuştum ve Nazım'ın güçlü ve ahenkli sesiyle yukarıda derin bir uykuya daldım. Handan bilmem ne vakit çıktı fakat çıktığı zaman gözlerinde uyku yokmuş. Tavuk gibi tünedinleri ne güzel bir dersti. Rica ederim susandan uykum kaçıyor. Handan'ın dersleri böyle sürüp gitti. Onun merakı hiç eksilmiyordu. Fakat ben ve amcam Nazım kahvesini bitirince kaçardık. Ben Nazım'la konuşmayı pek severdim. Bilirsin ya nasıl parlak, nasıl tuhaftı. Hem kiminle konuşursa ona en çok kendinden tad alıyormuş duygusu verirdi ki bu karşısındakini pek iyi etkilerdi. Fakat sosyoloji dediği şeylere katiyen dayanamıyordum. Sanırsam Nazım'ın bu halinden Handan pek hoşlanmazdı fakat hakkı da yoktu. Çünkü Nazım'ın Handan'a karşı fikir bakımından bağlılığı korkunç bir tutku biçimini alıyordu. Sanki Handan'ın dimağı, Handan'ın kişiliği dışında bütün dünyada bir şey yok gibiydi. Handan'a bazen sansüre tabi kitaplar getirmek için sürülmek tehlikesini bile göze alıyordu. Bütün bu dersler ve bu konferansların Handan'ın mektuplarının birinde dediği gibi onun dimağını açıkça önceden kararlaştırılmış belirli bir noktaya ulaştırmak için verildiği anlaşılıyordu. Memleketin halindeki korkunç düşkünlüğü, fenalığı hissettirmek ve bunun çaresini bulmak için düşünmeye itelemek. 6 ay kadar Nazım, öğretmen, mutlak bir öğretmen, Handan saygılı, çalışkan, sessiz bir öğrenciydi. 6 ayın sonunda bütün sevdiği şeylerin karışmasıyla daha çeşitli fakat Nazım'ınkinden tamamen başka kişiliği meydana çıkıverdi. Geceleri artık Nazım'ın güçlü, kandırıcı sesine Handan'ın tatlı, anlamlı sesi de karışıyor, bazen de karşısındakini susturarak tek başına ve muzaffer devam ediyordu. 3 ayda dersler böyle gitti fakat bu karşısında uyanan, kendinin çizdiği belirli hatları atlayan genç dimağa Nazım'ın kızdığı zamanlar da oluyordu. Bazı noktalarda tekrar kendi görüşünü kabul ettirmek için günlerce kaybolur, koltuğunun altında yığın yığın kitaplarla gelir, konuşurlar, konuşurlardı. Bu kışın sonlarına doğruydu ki evde Handan'la Nazım'ın arasında nereden geldiği bilinmez bir duyguyla herkes bir evlenmeyi bekler gibiydi. Hatta bu bekleyiş bende bile vardı fakat bu izdivaç onların Maltepe'de ilk görüştükleri zamana göre daha uzak görünüyordu. Gerçi Nazım'ın Handan'a bağlılığı bir delilik haline alacak kadar büyümüştü. Yalnız Handan'daki ilk duygu taşkınlıkları azalıyordu. Belki Nazım'ı çok seviyordu fakat bu sevmekte ne bileyim, Handan'ın sıcak ruhundaki fırtınalar eksikti. Geceleri hala bazen yıldızlara bakarken Nazım'ın bir fikrini, bir nazariyesini tekrar eder, Nazım'dan söz ederdi. Fakat hiçbir vakit Nazım'ın düşüncelerinden dışarı çıkmazdı. İşte Nazım'la Handan'ın ilişkileri böyle belirsiz bir haldeyken benim İzmir gezim çıktı. İhtiyar amcam davet etmişti. Ben gitmek istemiyordum fakat teyzem amcamın yakın görünen ölümünden bana maddi bir yarar çıkar umuduyla ısrar etti. İster istemez Kuzguncuk'tan ayrıldım. Bir ay sonra Handan'dan şu mektubu aldım. Handan'dan Neriman'a. Kuzguncuk, 1 Şubat 1897. Neriman'cığım. Sana bir aydır yazmadım diye şikayet ediyorsun. Önce hayatımda hiçbir değişiklik yoktu. Pazartesi, perşembe ders ve geri kalan günler çalışmak. Nazım'ın son zamanlardaki sinirliliği sürüyor. Bu görünüşte her vakitki gibi fakat içten değişmiş Nazım'ın hayatında bir değişiklik yapacağımı hissediyordum. O da oldu. Perşembe akşamı dersten sonra birdenbire dedi ki, Handan Hanım ben sizinle evlenmek istiyorum. Bunu önce Cemal Bey'e söylemek gerekirdi fakat size söylemekte özel bir maksadım var. Bu evlenmek her evlenmek gibi olmayacak. Şartları belki her genç kızın isteyeceği gibi değil. Onun için sizin fikrinizi almadan babanıza başvurmuyorum. Bende bu istek uzun bir zamandan beri var. Önce mesleksiz ve parasız bir adam olduğumdan hayatıma bir arkadaş istemeye kendimde bir hak görmüyordum. Fakat sizi inceledim, gördüm ki siz mesleğe, paraya değil, hayata, fikirlere, büyük amaçlara arkadaş olacak kızlardansınız. Onun için size bu akşam söylemeye cesaret ediyorum. Hayır derseniz yine ben eski sessiz öğretmeniniz olacağım. Biliyorsunuz ya, ben bir sosyalist, bir ihtilalci, ben hayatı belli olmayan bir şeyim. Hatta yarın bir bomba atmam, öbür gün tevkif edilmem ihtimali var. Ben size bunu söylerken yalnız benim hayatıma seyirci kalacaksınız diye söylemiyorum. Memlekette belki bir gün büyük şeyler olacak. Belki bu büyük şeyleri biz yapacağız. Belki ateş, kan, duman ve ölüm, pek çok ölüm. Siz de bu ateş, kan, duman ve ölüm yapanlardan olur musunuz? Ben Nazım'ın gözlerinde ateşli ve kanlı bir rüyayla belki olmayacak, belki de vahşi görünen bu şeyleri dinlerken altüst oluyordum. Fakat dikkat ediyor musun Neri? Bana ileri sürdüğü evlenmede eksik bir şey vardı. Beni amacıyla evlendiriyordu, beni kendiyle değil. Ne bir etkileyici söz, ne bir şefkat bakışı. Hatta kimi zamanlar bana bakarken gözlerinde beliren isimsiz güzel şey bile yoktu. Beni görmüyor gibiydi. Eli masaya dayanmış, yüzü sararmış, gözlerinde insani diyemeyeceğim bir güzellik, uzaklardan bir ses, belki bir işaret, bir çağrı bekliyor gibiydi. Ben size daima söyledim Nazım Bey, ben amacınızı büyük buluyorum fakat amaca gideceğiniz yolu beğenmiyorum. Ateş, kan, kurşun, hayır, hayır. Beni ateş, kan ve ölüm yapanlardan olmaya razı edemezsiniz. Bu ateşler, kanlar bütün bir milleti diri diri gömenlere karşı olursa? Peki diyelim ki amacınıza ben de katıldım. Fakat bu amaca katılmak da hayatınıza katılmak hiç gerekmez. Bir arkadaş, bir kardeş, fakat eşiniz, hayır. Nazım'ın gözlerindeki hülyalar uçtu, sarardı. Şimdi şaşkınlık ve kızgınlık vardı. Siz beni seversiniz sanıyordum Handan Hanım, dedi. O da ayrı bir mesele Nazım Bey, fakat bu evlenmede seven yalnız ben değil, siz de olmalısınız. Nazım daha şaşkın. Ben mi sizi sevmiyorum? Ben ha Handan? Handan, amaçtan sonra dünyada en büyük bulduğum, en çok bağlandığım sizsiniz. Görmüyor musunuz ki şimdiye kadar tanıdığım kadınların hiçbirine böyle bir şey teklif edecek kadar onları büyük bulmadım. Lakin Nazım Bey, görüyorsunuz ya, daima amaç, amaç. Ay, acaba siz de öteki kadınlar gibi misiniz? Ben ona duygularımı anlatamayacağımı hissettim, sustum. Fakat kalbimde bir şey yıkılmıştı. Bu, beklediğim aşktan o kadar uzak, o kadar sert ve korkunç yüzü bir şey ki. Handan, niçin susuyorsunuz? Şimdiye kadar bir hayal olan, varmış gibi sayılan amacı tek canlandıracak siz niçin susuyorsunuz ha? Biliniz ki ruhumu coşkunluklara, köpürmeleriyle yıkan bu büyük şeyler, eğer siz hayır derseniz solacaklar, anladınız mı? Hayatlarını kaybedecekler. Sizi gördüğüm günden beri, hayali gerçek yapan çekici ve yaşayan kişiliğinizle dolu olduğum günden beri ne büyük şeyler düşündüm. Küçük eliniz elimde, yüz yüze gelmekten korkmayacağım ne korkunç engellere muhayyilem güldü durdu. Evet deyiniz. Evet deyiniz. Hem diyeceksiniz, çünkü sizi bu parlak ve sonu gelmez düşüncelerinizde ben yaratmış kadar benimsedim. Durunuz Nazım Bey. Beni sevebileceğinizi ve buna benzer şeylere beni katmak isteyebileceğinizi düşünmüştüm. Fakat bunu değil. Rica ederim, beni bir ay kendi halime bırakınız. Bu kadar önemli bir şeyi üzerime almadan azıcık düşüneyim, olmaz mı? Bana umut ve güven veriyorsunuz. Biliyorum ki bir ay yalnız kaldıktan sonra evet diyeceksiniz. Amacın kızı olacaksınız. Şimdiye kadar sürüklenen bu kutsal şey sizin gözlerinizde yanan kutsal ateşle ısınacak, yaşayacak. Peki yandan. Bana adieu demesini unuttunuz Nazım Bey. Adieu değil, au revoir Handan, yüce Handan, elinizi veriniz. İşte Neriman'cığım, büyük mavi gözleri benden çok amacına çevrilmiş olarak çıktı gitti. Şimdi içimde büyük fakat insanlığı eksik bir şey var. Nazım'ın hülyasını kutsal buluyorum. Yalnız bu hülya ruhumun bir yanını, pek derin ve geniş bir yanını çıplak bırakıyor. Neriman, Neriman ne olur gitmem diyeydi. Ne olur biraz ne bileyim bakışıyla ruhumu ısıtsaydı. Ellerimi amacını yaşatacak birer makine değil. Andanın zavallı aciz kadın elleri diye elleri içinde tutaydı. Biraz hiç olmazsa beni benim için sevdiğini söyleseydi. Nazım'ın bu aşkı o kadar uzak bir olmayacak şeyler kahramanının, bir Jüpiter'in, görevsever bir Roma İmparatoru heykelinin aşkına benzer bir şey. Ah nasıl bu aşktaki sıcaklığın eksikliğinden üşüyorum ve büzülüyorum. Birdenbire ihtiyarlamış gibiyim Neriman. Handan. Handan'dan Neriman'a. 8 Şubat 1897. Nazım gittikten sonra belki 3 gün uyku uyuyamadım. Gündüzleri, geceleri, bahçeyi, ders odamızı, kitaplarımı, hatta yıldızları bile yadırgadım. Hepsinden bir şey boşalmış, uçmuştu. Ağlamadım, kederli değildim. Bir şey doğuyor, boşalıyordu. Gözlerim kuru, ellerim boş, dolaştım durdum. 5. günü olağanüstü bir olay geçti. Odamda her vakitki gibi maksatsız ve cansız otururken birdenbire sıkıldım, çarşaflandım, bacıyla başımı aldım, gezmeye çıktım. Bağlar başına kadar gittim, döndüm. Kapıdan girerken şehber koştu. İçeri gel Handan abla, Hüsnü Paşa amcamız var dedi. Ben ters cevap verdim. Bana ne, sizin amcanız da benim değil ya. Fakat seni pencereden gelirken gördü. Bu güzel hanım da sizin mi Cemal Bey dedi. Babam da beni seni çağırmaya yolladı. Teyzemin Zümrüt-ü Anka kuşu gibi anlattığı bu sefir eskisi, zengin herifi hiç sevmem ama senin akraban olması dikkatimi çekti. İçeri girdim. Sen de bu masal kahramanı amcanı bilmezsin değil mi? Annenin ve bütün ailenizin sevmediği, yalnız teyzenin zengin diye önem verdiği Hüsnü Paşa hiç de fena değil Neriman. Önce soğuk görünüyor ama siyah gözlerinde o kadar hayat var ki bana dünyanın en tuhaf bir şeyi gibi bakıyor. Odaya girer girmez biraz kaba ve güçlü yüzü değişti. Bana bir aslan kafesine girer girmez aslanı kediye döndüren kızların hissi geldi ve bu iyi bir his. Birdenbire tecrübeli, yıllarca Avrupa'da dolaşmış, bütün ailesinin ve dünyanın gözünü korkutmuş bir adama hakim olavermek hissi. Bu iyi bir şey. Oturduğum sürece başka yana bakarken, teyzemle konuşurken bile benimle ilgilendiğini hissediyordum. Bir de arada bir teyzemin tuhaf yaltaklamalarına anlayan bir gülümsemeyle karşılık vermesi var ki hoş. İsterse iyi de söylüyor. Önce karısının bu zengin akrabasını beğenmemiş görünen babam yavaş yavaş ısındı. Bana biraz açık gelen epeyce Paris hikayeleri söylüyor. Babam böyle şeyleri sever gülüyor fakat açık şeyler değilleri. Yalnız elimde olmadan kızarıyorum. Akşam bizde kaldı, iyi bir akşam geçirdik. Şimdi hemen her gün geliyor. Nazım'ın, benim tasarladığım canlı Nazım'ın yerine karşıma çıkan iskeletin hayalinden kurtulmak için iyi, pek iyi bir şey. Goodbye Neri. Handan. Handan'ın bu zamandan kalma mektuplarını hiç sevmem, hiç kendisine benzemez. Hele Hüsnü Paşa'yı tanıyan, Hüsnü Paşa'ya açıklanamaz bir muamma gibi, bilmem ruhunun varlığının neresiyle ısınan Handan'ı ben bile tanımam. Yalnız bildiğim bir şey varsa Nazım'ın cevap almaya geleceği ayın sonu geliyor fakat Handan'ın Hüsnü Paşa ile dostluğunun sonu gelmiyordu. Hepsinin üstüne bir de teyzemden amcama gelen bir mektupta Hüsnü Paşa İstanbul'a geldiğinden ve Handan'la evlenmek istediğinden söz ediliyordu. Handan'ın Hüsnü Paşa ile dolu mektupları kesildiğine ben yarı memnun fakat işin sonuna karşı merakımdan çatlayacak bir haldeyken tuhaf bir haber aldım. Handan nikah olmuş, Hüsnü Paşa ile evleniyormuş. Bu acele nikahtan bir ay sonra Avrupa'ya gideceklermiş. Ağladığım ilk defa olarak Handan'a darıldım ve bir daha konuşmamaya yemin ettim. Fakat bu yemini uzun süre tutmak elden gelmedi. Cemal Bey'den mektup aldım. Handan'ın evlendiğini fakat tuhaf bir surette evlendiğini yazıyordu. Düğünsüz, sessiz bir evleniş. Hatta duvak bile takmamış, gelinlik bile giymemiş. Sinirinden azıcık rahatsızmış. Bütün mutlu görünmek istemesine rağmen babası onda derin bir iç acısı olduğunu anlıyormuş. Bunu da biraz Nazım'a yüklüyormuş. Acaba Handan Nazım'ı seviyor muydu diye benden soruyor. Düğünden sonra Nazım eve gelmemiş, hatta nikaha davet edilen Selim Bey bile gelmemiş. Cemal Bey bu dargınlığı açıklayamıyor, şaşıyor. Çünkü Handan'ı kendinden istememiş olmalarına göre Handan'ın evlenmesine kırgın olmalarını doğru bulmuyor. beni istiyor ve Handan'ın yanında ben bulunursam acılarını dağıtacağımı tahmin ediyor. Yeni damat Hüsnü Paşa'dan hiç söz edilmemesine bakılırsa pek de sevilmiyor gibiydi. Ben ertesi günü vapurla İstanbul'a hareket ettim. İki gün sonra rıhtımda gözleri yaşla dolu Cemal Bey amcamın kolları arasında bir zaman ağlaştık. Handan'a senin bugün geleceğini söylemedim, ona bir sürpriz olsun istiyordum dedi. Bu eve dönüş o kadar tuhaf bir şeydi ki Refik, bir türlü Handan'ın yanına çıkmaya cesaret edemiyordum. Teyzem bu yeni evlenmeden memnun, kabarık, Handan'ı pek mutlu sayıyor. Saffet ve Şehber ablalarının göz kamaştırıcı tuvaletlerinden söz ediyorlardı. Bir yarım saat sonra ben hala Handan'ın yanına çıkmaya karar verememiştim ki dışarıdan Handan'ın sesi Neriman, Neriman diye seslendi. Ve biraz sonra açık şampanya renginde bir tül bulutu içinde dikkati çekecek kadar zayıflamış, fakat gözleriyle dudakları yeni ve adeta tehlikeli bir güzellikle hayat dolu Handan boynuma atıldı. ''Niçin önce benim odama gelmedin?'' diyordu. Arkasındaki Hüsnü Paşa'yı senin Avrupa'da gördüğün siyah hayali nihayet bana tanıttı. Gözlerinde bir şeyi bana onu sevdirmek için yalvarıyordu. Hüsnü Paşa epeyce iltifat eder davrandı. Zaten akrabayız, tanıtmaya hacet yok Handan dedi. Ben hiçbir vakit Hüsnü Paşa'ya ısınamadım, fakat Handan'ın yüzüne hiçbir vakit anlayamayacağım bir manayı koyduğunu hissettiğim o gün düşmanlığım sonsuzdu. İlk iki gün Handan'la hiç yalnız kalmadım. Hüsnü Paşa adeta yalnız kalmamızı önlüyor gibiydi. Ben Handan gibi çevremi incelemeyi pek bilmem. Fakat bildiğim bir şey varsa Handan değişmiş, korkunç surete değişmişti. Hüsnü Paşa evde en iyi teyzemle konuşuyordu. Zaman zaman Handan'ın olağanüstülüklerinden bu ikisinin söz edişi vardı ki hiç hoşlanmıyordum. Hele bazen Hüsnü Paşa'nın bile bile gibi yaptığı fena şakaları, kızgınlıkları ve alayları arasında Handan'ın gözlerine öyle vahşi, öyle azaptan kıvrılan bir bakış geliyordu ki birkaç defa gözlerime dolan yaşları göstermemek için odadan kaçtım. Sonra artık eski geveze Handan değildi, dalgın ve suskun. Hüsnü Paşa bile arada bu dalgınlığı gidermek için onu omuzlarından tutup sarsardı. O vakit Hüsnü Paşa'dan pek uzak görünen hülyalarından birdenbire uyanır, gözlerinde ilk gördüğüm yeni bir şeyle paşanın boynuna atılırdı. Anlayamıyordum ve hiçbir vakit bu 5 yıllık evliliklerine rağmen anlayamayacağım. Handan Hüsnü Paşa'yı sever mi ve nasıl sever? Fakat bugünlerde en çok anlamak için yandığım şey Nazım'la Handan arasında geçen olaylar oldu. Bunu bilmek için günler geçiyor, Handan'la yalnız kalamıyordum. Bir akşam yine birçok acı düşüncelere dalmıştım ki odam yavaşça açıldı, elinde şamdan beyaz geceliğiyle Handan geldi yavaşça. Hüsnü uyuyor, nihayet seni görebileceğim dedi. Elindeki şamdanı masanın üzerine bıraktı, geldi yatağımın üstüne oturdu. Fakat aramızda bir şey kırılmış gibi fazla uzayan sessizliği bozmuyorduk. Nihayet ben sordum. Nazım nerede? Bilmiyorum Neriman. Evlendiğimden beri gelip gitmiyorlar. Evlenmeni nasıl kabul etti, anlatsana. Bir ay sonra geldiği vakit Hüsnü Paşa ile dostluğumuz pek samimi bir şekil almıştı. Kendisiyle evlenemeyeceğimi söylediğim zaman soğuk ve metin kabul etti. Yine eskisi gibi gidip geliyordu, fakat beni ne kadar azaba sokuyordu. Hüsnü Paşa'ya karşı ne saldırgan ne fena davranıyordu. Hüsnü Paşa'nın bugünkü kızgınlıklarına, deliliklerine bakıyorum da o zamanki katlanışına şaşıyorum. Sanki Hüsnü Paşa'dan daha ne kadar güzel, daha ne kadar akıllı olduğunu göstermek için yarış yapıyordu. Bu hale 10 gün dayandım. Nazım'ın bu münasebetsizliği Hüsnü Paşa ile evlenmemi çabuklaştırdı. Bari mutlu musun? Adam sen de. Mutluluk ne demek Neri? Hem hikayemi kesme. Evlenmeye karar verdiğim gündü. Öğleden sonra ders odasındaki piyanoda Nazım'ın bir şeyler çaldığını duydum. Koştum. Söyleyecektim. Odaya girdiğim vakit birdenbire parmakları durdu. Gözlerinde eski dost bakışlarla bana baktı. Bu biraz cesaretimi kırdı. Fakat yine kararımda direnerek gittim. Piyanoya dayandım. Birdenbire çabuk söylemek için evleniyorum Nazım Bey dedim. Bir iki saniye yüzüne bakmaya korktum. Cevap vermiyordu. Alay mı ediyordu? Ne diyecekti? Her şey, fakat bu sessizlik. Cesaret edip yüzüne baktığım zaman hiç tahmin etmediğim bir şey gördüm. Suskun, ölü bir sarılık. Bilmem, belki üzüntü, herhalde benim bildiğim bir şey değil. Nazım'ın yüzünde bir şey yavaş yavaş ölüyor. Mavi gözleri soluyor, hayatı gidiyordu. Bir zaman bana bakmadı, duvara baktı. Sonra ayağa kalktı. Sesi kuru ve cansızdı. Gidiyorum Handan. Kutlarım. Mutlu olunuz. Fakat kapıya kadar gittikten sonra döndü. Bu sefer sesi tamamen başka. Nazım'da hiç işitmediğim bir cinstendi. Herhalde Hüsnü Paşa sizin bu gözlerinizi sevmesini bilmemiştir. Ben onları pek, pek çok sevdim, anlıyor musunuz? Pek, pek çok. Amaçtan da çok Handan. Sesi, bakışı bana maksadını anlattı. Ellerimi uzatarak geri çekildim. Ben başkasının karısı olmaya söz verdim dedim. Ellerinizi çekiniz. Saygım isteklerinizi, arzularınızı yerine getirmek için yeter. Hayır, elinizi tutmak istemem. Amacımın kanatlarını kırdı. Fakat siz yine kutsalsınız. Sonra eğildi, tabure üstünde duran ayağımın ucuna saygılı bir öpücük bıraktı. Omuzları, kolları düşük çıktı. Bir daha görmedim. Geçiyor, Selim Bey ile Nazım'dan hiç haber alamıyorduk. Handan her gün daha sinirli ve suskundu. Hüsnü Paşa aksine her gün daha şen, daha Handan'a hakim görünüyordu. Hele Handan'ın en düşük ve dalgın zamanlarında onun elinden tutup bir götürüşü, Handan'ın ona en muhtaç, en üzüntülü dakikalarında ilgisiz onu bırakıp bir gidişi vardı ki, bunu benim tanıdığım Handan'a yapabilmek için insanın onun kalbindeki yerinden pek emin olması gerekliydi. Hayatın bu gidişine de alışacağız sandığım bir zamanda bir sabah Handan'la sokağa çıkmıştık. Peki hatırlıyorum. Handan'a çarşaf almaya gidiyorduk. Posta yolunda birdenbire arabamız durdu. Önden tenha bir cenaze ve tabut arkasında birkaç araba gidiyordu. Eğildim, ön arabada Selim Bey kendine doğru koruyucu ve şefkatle eğilen amcam Cemal Bey ile ağlıyordu. Elimde olmadan Handan'ın kolundan tuttum, çektim. İlk isteğim onun görmesine engel olmaktı. Fakat olmadı. Handan zayıf, kesik bir sese bağırdı, sonra eğildi, arabacıya eve dönmemizi söyledi. Dönerken ne haldeydi bilmiyorum. Yalnız eve gelir gelmez benim odama girdi, kapıyı sürmeledi. Genç kızken oturduğu koltuğa atıldı. Başı ellerinde büyük, maddi bir acı içinde gibi sallanıyordu. Ben onun dizinin dibine çöktüm, ağladım, ağladım, ağladım. Bilmem ne kadar zaman sonra teyzem kapıdan beni amcamın çağırdığını söyledi. Koşnum o da ağlıyordu. Nasıl, niçin öldü dedim. O bir kadın gibi hıçkırarak söylüyordu. Avrupa'ya kaçarken yakalamışlardı. Fizan'a sürmeye karar vermişlermiş. Kararları uygulanmadan kendini hapishanede asmış. Cebinden Handan'a yazılmış iki uzun mektup çıkmış. Selim Bey verdi. Korkuyorum ah korkuyorum ki bu intiharın sebepleri arasında bir de Handancığımın Hüsnü Paşa ile evlenmesi var. Zavallı çocuk şimdi neler neler çekiyor. Cemal Bey amcam bana sararmış, yıpranmış, bükülmüş iki kağıt uzattı. Fakat ben bu kağıtları Handan'a nasıl vereceğimi düşünüyordum. O gün en çok şaştığım şey Handan'ın sofraya gözleri kuru gelmesi oldu. Yüzü birdenbire 10 yıl ihtiyarlamış gibiydi. Artık bütün yüzünde iki büyük gözünden başka bir şey yoktu. Hatta Hüsnü Paşa, Selim Bey'in yeğeni ölmüş ha dediği, bu ölüme dair ortalıkta dolaşan söylentilerden söz ettiği ve amcamın gündüzki yaşları benimkilerle beraber aktığı halde, o önündeki etini bir rüyada gibi düzgün hareketlerle kesiyordu. En sonra Hüsnü Paşa, güya buna sebep bir de sevdiği kız olmuş derken ve Handan'a zafer kazanmışların fena gülüşüyle bakarken bile Handan'ın gözleri kuruydu. Yemekten sonra Handan salona kahve içmeye gelmedi, odama çıktı. Kapıyı kapadı, koltuğa arkası üstü uzandı, gözlerini kapadı. Yüzünde korkunç bir acıdan çok, sonsuz bir yorgunluk, yaşamaktan bir bıkkınlık vardı. Kağıtları dizinin üstüne koydum. Yavaşça gözlerini açtı. Kağıtları yanındaki muma tuttu. Anlamsız ve biteviye bir sesle okudu. Nazım'dan Handan'a. 15 Mart 1897. Handan, Handan, şimdi senin benden, kutsal amaçtan daha büyük bir şey, bir duygu istemeni anlıyorum ve şimdi ben de sana bu duyguyu verebilecek kabiliyeti seziyorum. Tamamen seziyorum. Fakat bana açık durup da benim bakmadan geçtiğim o büyük, yumuşak kalbinde başkası var değil mi? Ben kutsal amaç için yıllarca yaşamış olmaya artık layık değilim, Handan. Çünkü seni kaybetmek boşluğunun yanında kutsal amacım artık yok, artık yaşamıyor. Ne yaptın Handan? Ne büyük bir tapınağı yıktın Handan? 18 Mart 1897. Ben bugün duydum ki sen mutsuzmuşsun. Sen o adamı sevmiyormuşsun. Doğru mu Handan? Fakat hayır değil. Sen bir kere ruhundaki sıcak yeri verdikten sonra geri alamazsın biliyorum. Fakat mutsuzsan, fakat bu adam seni anlamıyorsa bana gelmez misin? Ne diyorum? O kadar sevdiğin göz kapaklarına son ayrılış öpücüğünü bırakmaktan bile beni alıkoyan vazifen, yoksa vazife de değil mi? Ne acı azap içindeyim Handan. Yıllar var ki, sonsuz yıllar var ki hep bir amaca, sevgili amaca biçim vermek için çalışıyordum. Ne sonsuz hülyalar, ne sonsuz geceler, ne yoksulluk ve ne çalışmakta Handan. Hayatımda ondan başka bir şey yoktu. Yalnız ne olduğunu bilmediğim bir şey, bir eksiklik vardı. Onun yüzü yoktu, hayatı yoktu. Sonra o büyük hülyalı gözlerinin zenginliği, ışıklı derinliklerinin çekiciliğiyle geldi. Kutsal amacımın yüzü, yıllarca beklediğim yüzü sendin Handan. Niçin amacımı senden çok seviyorum sandın Handan? O sendin, sen de oydun. Yolunda ateşlerde yanmaya, vücudumu zerre zerre en büyük işkencelerle ayırmaya razı olacağım amacın yüzü sendin Handan. Niçin yüzünü benden çevirdin? O yıllardan beri arkasında koştuğum kutsal şeyin yüzü bozuldu, silindi. Canlı, güzel bir yüz yerine bir sıra nazariyeler, güzel, cansız söz olarak kaldı Handan. Beni bomboş, soğuk ve harap bıraktın Handan. Gideceğim Handan. Bu zayıflığa, bu acıya yenilmeyeceğim. Hayır. Hayat beni yenemeyecek. Yenemeyecek. 20 Mart 1897. Bir hapishane Handan, bu nedir bilirsin değil mi? Fakat ne çevremdeki ifrit yüzleri ne de bu pis duvarlar bana ayrı bir his veriyor. İstedikleri yere gideceğim Handan. Gideceğim, gideceğim. İçeriden bütün gece duyduğum bir çığlık, bilmem nasıl bir işkence çığlığı bana acımak duygusu vermiyor, bir şeye acımıyorum Handan, anladın mı? Sizi bırakıp gidiyorum. Güzel, büyük gözlü yüzüyle benden kaçan idealimi, bu kadar uzun yıllardan beri hayatımla, ruhumla arkasından koştuğum halde benden kaçan idealimi bırakıp gidiyorum Handan. Meğer hepsi bir komedi, hepsi kırık, bozuk, kopmuş bir hıyanet. Gidiyorum Handan. Gidiyorum. Seni bırakıp gidiyorum Handan. 27 Mart 1897. Kumral kızıltılı bir halat var şurada. Ne tuhaf, o halat değil biliyorum. Beni aldatan güzel ve yüksek bir amacın güzel saçları. Onlar bir ipek, onlar hayır birer kumral yılan. Boynuma sarılacaklar, sıkacaklar. İdealim güzel hülyalı gözleriyle gözlerime bakacak, ruhuma gülecek, bütün hayatımı eğlenecek ve ben hepsine karşı nazlanan ve metin gideceğim. Anlıyor musun? Gidiyorum Handan ve artık yazılar karışarak bir humma hezeyanı gibi biten şeyi Handan bir mırıltı gibi okudu. Birkaç dakika durdu, gözleri kapalı hep tekrar ediyordu. Gidiyorum Handan, gidiyorum. Sonunda sesi de bütün bütün kısıldı. Boğazına korkunç bir şey tıkanmıştı. Gırtlağında bir delik açmak ister gibi elleriyle göğsünü çekti, parçaladı. O gece Handan'ın sıtmalı, sinirli hırıltılarıyla, göğsünden çıkmayan acıyı çıkartmak için uğraşan elleriyle sabaha kadar çırpındık. Artık Handan bir hastaydı. Bir ay bütün İstanbul'un en büyük doktorları Handan'a ne bir uyku ne de sessiz bir saat veremediler. Hüsnü Paşa çoktan beri memuriyetinden çekilmiş servetiyle yaşıyordu. Bir ay sonra Handan'ı aldı, Avrupa'ya götürdü, gidiş o gidiş oldu. Hala Avrupa'da yaşıyorlar. Handan'a yavaş yavaş bir durgunluk geldi. Avrupa'daki hayatına önce alışamıyordu. Bir de Hüsnü Paşa'nın yaşayış biçimi ona yabancı ve fena geliyordu. Fakat Hüsnü Paşa parlak, sefih ve debdebeli bir hayat yaşarken Handan sanat ve şiirin güzel görünüşleriyle yalnız ve durgun yaşıyordu. Yavaş yavaş eski müzisyenlerin, sevgili eski şairlerin, ressamların ve mimarların rüyaları, eserleri ruhuna süzülüyordu. İşte hala öyle sevgili, ölü sanatçıların ve onların sada, boya, mermer ve bina tapınaklarıyla yaşayıp gidiyor zavallı Handan. Neriman. Server'den Refik Cemal'e. Paris, 1 Mayıs 1905. Küçük Nazım'ın dünyaya gelişini tebrik etmeli değil mi azizim Refik? Bu haberi veren mektubun geldiği vakit mektup yığınının arasında zavallı toprak olan Nazım'la meşguldüm. İnsanların iç yüzü ne tuhaf değil mi? Nazım İstanbul'a gelip de Handan'ı tanıyıp ders verdiği yıl ben Paris'teydim. O son yıl ancak ondan iki kısa mektup almıştım. Yine eski hayali sosyalist Nazım'dı. Peki biraz daha insaniydi fakat hiç de hayatında bu büyük olay sezilmiyordu. Sen de o yıl galiba İstanbul'da oturuyordun değil mi? Sen ve ben onun en iyi dostları bir şey bilmeyelim. Bu tuhaf, pek tuhaf, adeta sevgili Nazım'a kırıldım. Onun hatırasını ne kadar kırgınsam senin bu hayat parçasını benden saklamana o kadar minnettarım Refik. Öyle. Handan ve Neriman'ın hayatlarına ait her şey sende ne kadar hüzünlüyse bende de o kadar. Şimdi beni nasıl etkilediğini soruyorsun, değil mi? Söyleyeceğim. Handan Hüsnü Paşa ile evleninceye kadar pek soğuk, pek fena. Bu yaşından büyük, fazla bilgili ve bütün güzelleri kıskanan kızı hiç sevmedim. Ne olduğuna pek insan karar veremiyor. Kuru, sadece akıllı bir kadın başlangıcı mı nedir? Hele Nazım'la tanışmalarından sonra, ha işte tam birbirlerini buldular dedim. Temiz, hülyalı fakat hülyaları insan eksikliklerinden, kadınlıklarından uzak olan Nazım'ı reddedince azıcık sarsıldım. Ne tuhaf kız dedim. Sonra onu en iyi Hüsnü Paşa ile evlenirken anladım. Hayatı fazla temiz geçmiş, kitaplardan başka hayatı görmediği halde sinir sisteminde ve vücudundaki sonsuz, tutkulu, hayat dolu bir havva görüşüyle Nazım'dan, o eski aşklardan ve aşıklardan uzak olan Nazım'dan elbette kaçmış. Sonunda tecrübeli, fena Hüsnü Paşa'nın belki biraz ustaca, belki de sırf yaşlıca bir adamın bir genç kıza vereceği sıcaklık ve üstüne düşmenin mantığıyla sarsılmış, evlenmiş. Şüphesiz o buhranlı zamanında Hüsnü Paşa yerine bir Ahmet Paşa, Mehmet Paşa, bir sen veya hele ben kolayca bu koca olabilirdik. Fakat bilmem ki bizi Hüsnü Paşa'yı sevdiği kadar sever miydi? Handan işkenceyle bile varlığından bir şey vermeye, ebediyen muhtaç kadınlara benzer. Hüsnü Paşa kadar ondan hangi erkek hoşgörü, şefkat, af ve katlanma isteyebilir? Bununla beraber bence bu koca sen yahut ben olmadığımıza memnunum. Çünkü Handan'ın kalbi son sözü söylemiştir, buna eminim. Ve o kadın kesin olarak sevecektir. Zaten böyle kadınlar uzun yıllar tecrübelerinden, ruhları kalpleri zengin, sonsuz bir duygu ve fikir kabiliyetini aldıktan sonra severler. Onlar sevecekleri adam için yıllarca hazırlanırlar. Sonra sevecekleri adamla karşı karşıya gelince hayatlarında, ruhlarında, bütün varlıklarında ne varsa hepsini bırakıp o adamın arkasına düşerler. Handan biraz eski, değişmez bir aşık yüzüyle bana görünüyor. Bazen de insan yanılır. Böyle sandığı bir kadın bir duygu ve düşünce çölüdür. Geniş ve zengin görünen kalbine hiçbir şey dokunmadan geçer gider. Belki de ruhu böyle bir çöldür. Fakat Hüsnü Paşa ile evlenmesi bana sezdiriyor ki bu Neriman Hanım'ın insanların üstünde bulduğu yeğeni pek geçici, her geçici ve güçsüz kadından daha geçici kadındır. Ve eğer Handan Neriman Hanım Londra'ya geldikten sonra size misafir gelirse beni çağır göreyim çünkü merak ettim Refik. merakımın başka bir sebepte var ya. Birkaç zamandır Hüsnü Paşa Paris'te. Pek tuhaf bir yaşayış. Her yerde operadan sözlerinden Matmazel Juliet'le güzel siyah sakalını teşhir edip duruyor. Ben senden öğrendiğime göre karısı da İtalya'da fırsat buldu sanıyordum. Halbuki Handan da buradaymış. Sessiz bir kenara çekilmiş, Paris'ten dışarıda bir şalede oturuyormuş. Arkadaşlardan Hüsnü Paşa'nın karısını hemen hiç gören yok. İşittiğime göre evine kimseyi kabul etmezmiş. Kibirli olması gereken Handan bu unutuluşa nasıl katlanıyor bilmem. Sen merak edersin diye Hüsnü Paşa hakkında bilgi toplamaya çalışıyorum. Fakat hep aşağı ve bayağı bilgi. Revoir. Kağıtlarını gönderdim. Neriman Hanım ne vakit Londra'ya geliyor? Server. Hamiş. En tuhafı bana Nazım'ın Handan'dan gözlerinden uzaklaşınca ölümü geldi. Nazım'ın kutsal amacından çok sevdiği kadın bu ne tuhaf yaratık ne tehlikeli bir şey olsa gerek. Bir de dikkat edin mi Neriman Hanım Nazım'ın ölümünden sonra Handan'ın geçirdiği buhranlarla Hüsnü Paşa'nın tuttuğu yoldan hiç söz etmiyor. Bunu pek garip buldum ve bir gün kendisiyle görüşürsem soracağım. Fakat ona bunları bilmez görüneceğim değil mi? Kim bilir o doktorlar sinir buhranı, dağınık saçlar, ah ve çığlıklar arasında esnemiş durmuş mu yoksa Beyoğlu'nda bir Matmazel Julia mı bulmuştur? Pek fena adam değil zavallı ha? Refik Cemal'den Server'e, Londra 10 Mayıs 1905. Server, seni değişmez eleştirici olmak isteyen yazar bozuntusu çocuk. Handan sana ne çabuk bu kadar merak verdi. Halbuki ben ondan şimdi tiksiniyorum. O kadar itinayla, bütün güzel duygular ve temiz adımlarla geçen bir çocukluktan sonra temiz ve yüksek Nazım'ın hayatını sırf kendini beğenmişliği, küçük vücudu yeteri kadar sevinmiyor evhamıyla yıkması affedilir mi hiç? Ben adeta Nazım'ın hapishanedeki hayatını yaşamış kadar Handan'a lanet ediyorum. Kadınlar sonsuz birer sinir sistemi, birer hiç, birer süs. Erkeklere ruh ve fikir arkadaşı olduklarını savunarak yıllarca feminizm davası çıkardıkları halde her temiz ve saf şeyi yıkan tahripçiler. Bilmem Handan'ın hayatı bende başka kadınlara karşı bile azıcık düşmanlık doğurdu. Fakat tabii bunları Neriman'a söylemeyeceğim. Neriman neden üzülsünüz? Sade müşfik Neriman. Küçük Nazım'ın gelişiyle ruhumun en verimli şefkat kaynağı açılmışken zavallı arkadaşımız Nazım'ın boynuna o çirkin halatı takan küçük kanlı elin benim bugün akrabam olması ve ister istemez onu sıkmak zorunda bulunması hissi tüylerimi ürpertti. İşin daha fenası var Server. Senin sandığın gibi Handan Paris'te değil. Handan İstanbul'da, Kuzguncuk'ta Neriman'ın yanında. Oğlumun isminin Nazım olmasını rica eden o oldu. Ne tuhaf ve fena kadın. Biçareyi öldürdükten sonra yine en çok acınacak kendisiymiş gibi görünmeye çalışan ne ince hileleri var. Neriman bu Nazım meselesinde ona acırken nasıl kızıyorum bilsen. Fakat çare yok. Londra'ya kadar Neriman'la beraber gelecek ve bu yazı beraber Midland'da bir köyde geçireceğiz. Hüsnü Paşa sonbaharda gelecek ve kışı Londra'da bize yakın bir yerde geçirecekler. Sakın gelmeye kalkma. Ben bilirim ki bu kanlı, korkunç kadınlara kesinlikle tutulursun. O kadın seni usta pençesinde boğar. O vakit ben de erkek olduğumu unutur, onu mutlak boğarım. Bir dostu öldürmesi yeter sanırsam. Ellerini sıkarım Server. Fakat onu bana bir daha övme. Heh. Refik Cemal. Refik Cemal'den Server'e. Londra 15 Mayıs 1905. Londra'dan otobüsle 20 dakika kadar sürüyor. Crusading denilen bir yer var. Londra'da 170 liraya tutulacak bir evi insan 70 liraya tutuyor. Önünde küçük bir çiçek bahçesiyle 6 odalı bir ev tuttum. Oldukça eşyası var. Eksiklerini de ben yavaş yavaş tamamlıyorum. Teyzemiz Sabire Hanım'ın Neriman'ı İzmir'deki ihtiyar amcasına arada göndermesi pek iyi olmuş. Çünkü şimdiye kadar bir tarafa attığımız, ondan kalan biraz para olmasa Londra'da şehvenderlik aylığıyla geçinemeyeceğim. Biraz yukarıya yardım edebilecek bir kadın aşçı buldum. Kırmızı yüzlü, şişman, güleç ve mültefit. Fakat benim pek eksik İngilizcemle esasen iyi İngilizceyi anlayamazken bir de onun çapraşık Londra İngilizcesini hiç anlayamıyorum. İşin fenası, onun söylediklerini insan sözlükte de bulamıyor. Neyse, el temizlendi, salon kağıtlandı, yataklara varıncaya kadar hazır. Tek misafir yatak odasını Handan Hanım'a hazırladık. Yani bundan Handan Hanım buradayken gelirsen bizde kalacak yer olmadığını anlatmak isterim. Yanında daha geniş bir ev var. Bilmem Handan Hanım kendileri evi tutar mı? Belki Hüsnü Paşa buraya tenezzül etmez. Daha Londra'ya yakın gider. Keşke öyle olsa. Şimdi misafirleri bekliyorum. Cuma akşamı bir gece Paris'te kalacaklar. Grand Otel'de kendilerini gidip göreceğini yazdım. Neriman uzaktan seni pek sever, kendisiyle görüş. Kalbini Handan'a karşı pek tutan, küçük Nazım'ın benden önce senin göreceğine kızıyorum. Hele Hüsnü Paşa'nın görmesine hiç katlanamıyorum. Bilmem bu iki geceyi nasıl geçireceğim. Neriman'ı o kadar göreceğim geldi. O kadar küçük Nazım'ın küçük vücudunu kollarımın arasına almak istiyorum ki. Londra pek serin. Adeta ateş yakıyoruz. Yolda küçük yolcu üşüyecek diye korkuyorum. Bonnevi Server. Refik Cemal. Server'den Refik Cemal'e. Paris, 17 Mayıs 1905. Bilir misin Refik, Handan adeta terbiyesiz. Sana bu kağıtları yazarken kızgınlığımdan titriyorum. Dün akşam Grand Otel'e gittim. Hepsinin yol yorgunluğu olduğunu biliyordum. Tabii çok oturmayacaktım. Otelde Hüsnü Paşa ailesini sorarken siyah sakalıyla, frakıyla Hüsnü Paşa sokağa çıkıyordu. Neşeli, şarkı mırıldanarak ve koşarcasına. Şüphesiz Matmazel Juliet'e gidiyordu. Handan'ın ilk geldiği ve ertesi günü gideceği akşam bu, tuhaf geldi. Handan'a acır gibi oldum fakat sonra pişman oldum. Kendisini biri sorduğunu görünce durdu. Siz kimsiniz? Kartımı verdim, aldı okudu. Hala kaba ve biraz alaycı. Bilemedim dedi, şaştım. Bu akşam kendilerine uğrayacağımı Neriman Hanım biliyordu. Demek Neriman'ı sormaya geldiniz, anladım, buyurun dedi. Ben bu kaba davranışlı adamın arkasında biraz şatkın çıkarken onun tersliği birdenbire değişti. Bana Paris hayatından söz ediyor, bulvara ait şakalar yapıyordu. Kendi odalarının kapısını açtı, girdi. Ben dışarıda biraz bekledim. Aralıktan ister istemez görüyordum. Neriman Hanım, senin nazik ve iyi kalpli karın elinde bir çocuk elbisesiyle uğraşıyordu. Karşısında Handan bir koltuğa oturmuş, kolları başının altında küstah ve kendini beğenmiş davranışlarıyla oturuyordu. Kocasını görünce açık bir memnun olmayanların haliyle, ''Niçin döndün?'' dedi. ''Memnun olmadın mı Handan? Server Bey geldi.''